Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. Geçenki programımızda şefaat mevzuunu işliyorduk. Kenzül İrfan isimli eserin şefaat bölümüne gelmiştik. Şefaatle ilgili ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler üzerine konuşuyorduk. Bugün de inşallah devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de şefaatle ilgili pek çok ayet-i kerime var. Şefaatin olmadığı bir gün diye bahsediliyor. Bütün şefaatler Allah'a aittir diye bahsediliyor. Bir de Allah'ın izin verdiği, razı olduğu kimseden başka şefaat edemez diye ayet-i kerimeler var. Bu ayet-i kerimelerin ilk kısmına, birinci kısmına bakarak kimseye şefaat hakkı yoktur gibi bir yanlış düşünceye varmamak gerekiyor. Ayet-i kerimeleri bütün olarak değerlendirerek onların neticesine göre karar vermek gerekiyor. Burada mesela Necm suresinde Cenab-ı Hak puta tapanlardan, müşriklerden bahsettikten sonra şöyle buyuruyor. Estağfirullah. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى Ahiret de dünya da Allah'a aittir. Ahiretin, dünyanın idaresi, hükmü, hükümranlığı, maddi, manevi bütün varlıkları, her şeyi Allah'a aittir. İdaresi de Allah'a aittir. Devam ediyor sonra. Estağfirullah. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ Göklerde nice melekler vardır ki لَا تُونِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا Onların şefaatleri bir fayda vermez, bir işe yaramaz, insanlardan bir zararı def etmez. İlla ancak min ba'di en ye'zenallahu ancak Allah izin verdikten sonra fayda verir. Limen yeşâ'u yani dilediği meleğe şefaat edebilirsin diye ve dilediği insana işte şu insana şefaat edebilirsin, şu melek şu insana şefaat edebilir diye veya şu peygamber, şu insana, şu mümin, şu mümine şefaat edebilir diye Cenab-ı Hak izin verdikten sonra ve yarda Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir şekilde razı olduğu kimse, razı olduğu melek ancak şefaat edebilir veya şefaatten fayda görebilir. Cenab-ı Hakk'ın rızası dışında hiçbir şey söz konusu olamaz. Bu şefaat hususunda yanlış anlayan insanların sanki Cenab-ı Hak razı olmadığı, istemediği halde bazı meleklerin, peygamberlerin, salih insanların Cenab-ı Hakk'ın rızasına muhalif olarak şefaat edebileceği gibi bir düşünceden hareket ederek şefaati inkar ettiklerini söylemiştik. Bu da hakikaten müşriklerin anlayışı. Müşrikler böyle düşünüyorlar. Yani biz Allah'ın emirlerini yapmıyoruz, Cenab-ı Hakk'ın yasaklarını çiğniyoruz. Ama biz putlara tapıyoruz, bu putlar bize şefaat edecekler. Yani Cenab-ı Hak cezalandırmak istese bile haşa, bu putlar bize yardımcı olacak, şefaat edecek gibi böyle bir yanlış düşünceye kapıldıkları için müşrikler, Cenab-ı Hak da onları bu yanlış düşünceden uzaklaştırmak için, kurtarmak için bu ayet-i kerimeleri inzal buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın izni ve rızası dışında orada şefaat kimseye fayda vermez buyuruyor. Bugün peygamberlerin şefaati kısmına geldik. Hadis-i şeriflerde pek çok rivayetten anladığımıza göre ahirette peygamberlerin hepsine müminlere şefaat etme hakkı tanınacak. Yani kendi ümmetlerinden mümin olanlara, derecelerine göre, liyakatlarına göre Cenab-ı Hak razı olduğu, istediği kimselere şefaat hakkı verecek. Her peygamber kendi ümmetine şefaat edecek. Buhari tefsir 18'de geçen bir rivayete göre. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde büyük günah işleyenler de dahil müminlerin şefaatine nail olacaklarını ifade buyuruyor. Yani müminler benim şefaatime nail olacaklardır. Büyük günah işleyenler de şefaatim büyük günah işleyenleredir diye geçen derste okumuştuk hadis-i şerifim. Efendimiz şefaatinin fayda vereceğini bildiriyor. Buhari, Rikak 51'de, Ebu Davud, Sünnet 20, Tirmizi'ne ve geçen rivayetlere göre. Peygamberler içinde ilk defa şefaat edecek ve şefaati kabul olunacak peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Müslim Fedail 2'de geçen rivayete göre bunu söylüyor alimlerimiz. Efendimiz bildiriyor, ilk defa şefaat edecek ve şefaati kabul edilecek benim buyuruyor Efendimiz. Demek ki şefaat etmek isteyecek bazı insanlar da ama şefaatleri kabul edilmeyecek. Çünkü ayet-i kerimeyi okumuştuk. وَلِلَّهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُولَى Ahiret de dünyada Allah'a aittir diye. Peygamber Efendimizin şefaatıyla hesaba çekilmeden cennete girecekler de olacaktır. Bir kısım insanlar Efendimizin şefaati sayesinde hiç hesaba çekilmeden, hesap görmeden cennete girecekler. Bir kısmı cehenneme girdikten sonra kurtulacak. Bir kısmının ateşi, azabı hafifletilecek. Farklı farklı şefaat çeşitlerini göreceğiz. Bu rivayetlerde inşallah. Cennette derecelerin artırılması için ilk şefaat edecek peygamber de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kıymetli dinleyenler, bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın şefaatinden bahsediyor. Şöyle buyuruyor: Kur'an'ı okuyunuz. Çünkü o kıyamet günü kendisiyle hemhal olan kişilere şefaatçi olarak gelecektir. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyan, kıraatıyla, tilavetiyle meşgul olan, Kur'an'ı güzel okumak için gayret eden, Kur'an'ı anlamak için çalışan, Kur'an'ı en önemlisi de bu, yaşamak için çalışan. Yani zaten bütün Kur'an'ı öğrenmekten, okumaktan maksat onu yaşamaktır. Çünkü Cenab-ı Hak onu bize hayat rehberi olarak, hidayet rehberi olarak gönderdi. Onun talimatları müvacehesinde yaşamamızı bize emretti. Kur'an'ı yaşamak için gayret eden, Kur'an'la birlikte olan, Kur'an'la beraberliği çok olan kimseye Kur'an şefaat edecektir. Ya Rabbi ben bunu dünyada yordum, uykusuz bıraktım diye Kur'an-ı Kerim şefaat edecektir. Bu sebeple Müslümanların Kur'an'la beraberliklerini artırmaları gerekiyor kıymetli dinleyenler. Yani her gün mutlaka Kur'an-ı Kerim'le buluşmak gerekiyor. Yani sadece Ramazan'dan Ramazan'a, yaz tatilinden yaz tatiline, Cuma'dan Cuma'ya değil. Her gün mutlaka Kur'an-ı Kerim'le beraberliğimiz olması gerekiyor. Her gün, yani herkes gücü nispetinde bunu artırmaya çalışması gerekiyor. Sahabe-i kiram ortalama olarak 7 günde haftada bir hatim indiriyorlar. Yani günlük 85-90 sayfalık bir Kur'an tilavetleri var ama bizim gibi sadece bir okumak da değil. Tabi anlayarak okuyor onlar, yaşayarak okuyorlar. Bazıları işte ayda bir, Efendimiz ayda bir hatim et diyor. 40 günde bir hatim edebilirsin diye. Bundan daha fazlası çok doğru olmuyor. İnsanlar bugün de belki daha uzun süre hatim edebiliyorlar veya hiç ilgilenmeyen insanlar var. Kur'an'la beraberliğimizi artırmamız gerekiyor kıymetli dinleyenler. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Kur'an'da 30 ayetten ibaret bir sure bir kişiye şefaat etti. Neticede o kişi bağışlandı, affedildi. O sure Tebarekellezi biyedihil mülk'dür. Tebareke suresi, mülk suresi, 30 ayetlik bir sure. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin bir kula şefaat ettiğini müşahede etmiş, onu bize naklediyor. Bu sebeple kıymetli dinleyenler, müminler, Müslümanlar akşamları Mülk suresini, Tebareke suresini okurlar. Çünkü Tebareke suresi maniadır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kabir azabını, kabirin fitnelerini önler, engeller, onları men eder, insanları uzaklaştırır buyuruyor. Bu sebeple de kabirdeki rahatlık için, kabirde kolaylık sağlaması için hayattayken akşamları Tebareke suresini okumak tavsiye ediliyor. Hatta bir rivayette de bir sahabi bir yere çadır kuruyor. Çadırın içerisinde otururken bir Tebareke suresini okunduğunu işitiyor. Bakınıyor sağa sola, bir yerde kimse göremiyor. Bakıyor aşağıda toprağın altından geldiğini, sesin anlıyor, keşfediyor. Kulak dayıyor ki hakikaten oradan ses geliyor yerin altından. Araştırıyor, orada bir kabir olduğunu öğreniyor. Gidiyor, başından geçen hadiseyi Efendimiz anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte Tebareke suresi maniadır. Kabir azabını, kabir sıkıntılarını engeller buyuruyor. Demek ki o kabrin sahibi hayattayken Mülk suresini çok okuyordu ki kabrinde de belki Cenab-ı Hak'tan istedi okumayı. Cenab-ı Hak ona izin verdi, lütfetti. Böyle bir ibretlik hadise de hayatta olan insanlara gösterilmiş oldu. Sahabi bunu yaşayarak bizzat Mülk suresinin şefaatçi olduğunu, kabirde insana faydası olduğunu orada görmüş oldu, kulaklarıyla işitmiş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli dinleyenler hafızın şefaatinden bahsediyor. Kur'an hafızının, Kur'an'ı yaşayan, ezberleyen ve yaşayan hafızların, Kur'an'ı taşıyan insanların şefaatlerinden bahsediyor. Kıyamet günü Kur'an şefaat edeceği gibi Kur'an ehli de şefaat edecektir. Demek ki Kur'an ehli oluyor hafızlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Kur'an'ı okur ve onu güzelce ezberler, helaline helal, haramına haram kabul ederse, Allah Teala bu sayede o kimseyi cennetine koyar ve ailesinden cehenneme müstehak olmuş 10 kişiye şefaat etme izni verir. Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Ahmet bin Hanbel'de geçen bir rivayet. Buna göre demek ki Kur'an ehli Kur'an'ı okur, onu güzelce ezberler, helalini helal, haramını haram kabul edersen. Yani Kur'an'ı yaşarsa, Kur'an ahkamını yaşarsa Allah Teala bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ve ailesinden de diyor 10 kişiye şefaat etme izni verir. Cehenneme müstahak olmuş yani günahları ağır bas 10 kişiye şefaat etme izni verir. Bu sebeple Kur'an'ın şefaatinin olduğunu da buradan bu rivayetten görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz müminlerin de birbirlerine şefaat ettiğini haber veriyor. Şöyle buyuruyor. Kıyamet günü insanlar saf saf olur. Diğer bir rivayete göre cennet ehli saf saf olur. Derken cehennem ehlinden bir kişi cennet ehlinden birine rastlayıp o hesap, kitap, mizan esnasında daha cehenneme, cennete gitmeden insanlar ama kararlar belli olmuş nereye gidecekleri. Ey filan hatırladın mı? Yani cehenneme gidecek olan kimse cennetlik birisine sesleniyor. Ey filan hatırladın mı? Sen su istemiştin, ben de sana bir içimlik su vermiştim. Bir bardak su vermiştim der. Ve bu suretle şefaat ister. Mümin de o kimseye şefaat eder. Yani Cenab-ı Hak izin verince o da şefaat eder. Onun azabı hafifler, belki cehenneme gitmekten kurtulur. Bu şekilde kıyamet günü bir bardak suyun hatırı oluyor orada. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur denildiği gibi toplumumuzda bir bardak suyun bile orada şefaat için arandığı böyle bir zor günden bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemlik olan başka bir kimse cennetlik olan yine birine rastlar ve ona hatırlıyor musun sana bir gün abdest suyu vermiştim diyerek şefaat ister. O da hatırlar ve ona şefaat eder. Yani bir abdest suyu böyle basit şeylerin bile hakikaten kıyamet günü arandığı ufacık bir sevabın bile arandığı dehşetli bir gün. Kıyamet günü, hesap günü. Yine cehennemlik olanlardan biri cennetlik birine ey filan beni şöyle şöyle bir işe gönderdiğin günü hatırlıyor musun? Ya bir işim var ben müsait değilim şu işimi bir halledebilir misin? Sen o tarafa gidiyorsun benim şu işimi de hallediver gibi. Böyle basit ufak tefek işler olur. İnsanlar birbirlerinin işini görürler. O gün onu hatırlayacak. Belki dünyada değer vermez. Yani ne olacak? Basit bir iş onu yapıveririm ben. Zaten orada işim vardı. Dünyada belki değer vermez ama ahiretin dehşetini, oranın ciddiyetini, zorluğunu görünce bu ufacık bir iş bile onun orada ümit bağlayacağı büyük bir mesele haline gelir ve onu hatırlar. Onun için o sebeple şefaat ister cennetlikten. Cennetlik olan kimse de ona şefaat eder buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Mace Edeb 8'de geçen hadis-i şerifte. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın oğlu, büyük alim sahabi, azatlı kölesi Küreyb, onun azat ettiği, hürriyetine kavuşturduğu kölesi Küreyb şöyle anlatıyor. Bu sahabiler köleleri azat ediyorlar, onları talebe yetiştiriyorlar, alim olarak yetiştiriyorlar. İşte bu zat da onlardan birisi. Hadis rivayet ediyor görüldüğü üzere burada. İbn Abbas'ın Kudeyt'te yahut Usfan'da bir oğlu vefat etmişti. Kudeyt ve Usfan Mekke'ye 50 kilometre yakınlarda bir bölgenin ismi, orada yaşayan bir oğlu demek ki vefat etmiş. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anhuma ey Küreyb bak oğlumun cenazesine ne kadar cemaat toplanmış dedi. Bunun üzerine ben dışarı çıktım. Bir de baktım ki oğlunun cenazesine bir hayli cemaat toplanmış. Bunu kendisine haber verdim. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu toplananlar 40 kişi var mıdır dedi. Ben evet cevabını verdim. O halde cenazeyi çıkarın. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şöyle buyururken işittim. Bir Müslüman vefat ettiğinde Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan 40 kişi cenaze namazını kılarsa Allah Teala o kişileri cenaze için şefaatçi kılar dedi. Yani müminlerin, bir müminin cenazesinde 40 kişi bulunur. Onlar da helallik alırken işte bu mevtayı nasıl bilirdiniz dendiğinde iyi bilirdik diye şefaat şahitlik ettiğinde, dua ettiğinde, şefaat ettiklerinde hakikaten iyi bir insan ise, layık bir kimse ise Cenab-ı Hakk'ın izniyle bu namazın, bu duaların o cenazeye çok faydası olur. Bu sebeple zaten cenaze namazına gitmek çok büyük sevap olarak bildirilmiş ve teşvik edilmiş. Cenaze teşhiği Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri olarak kabul edilmiş. Cenaze namazlarının kalabalık olmasına önem verilmiş. Demek ki faydası olduğu için. Müslim'de cenaze 59'da geçen bir hadis-i şerif bu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Lanetçiler kıyamet günü ne şefaatçi ne de şahit olurlar. Yani çok lanet eden, ağzı bozuk, insanlara çok kızan, öfkelenen, gazap, kin dolu bir insan. Bu insanlara diyor Cenab-ı Hak kıyamet günü şefaat hakkı vermez, şahitlik de yaptırmaz. Demek ki böyle olmayan müminlerle, razı olduğu müminlere Cenab-ı Hak şefaat hakkı verebileceğini buradan anlamış oluyoruz kıymetli dinleyenler. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor muhterem dinleyenler. Ümmetimden alim, şehit, salih bazıları var. Birçok kabilelere şamil bir cemaate şefaat eder. Ümmetimden bazıları var ki bunlar alimler, şehitler, salihlerdir. Bunlar böyle bir kabile, birkaç kabile tutacak kadar kalabalık insanlara şefaat ederler. Bazıları var bir kabileye şefaat eder. Bazıları var bir bölüye, kabileden daha az bir kısım insanlara şefaat eder. Bazıları da tek bir ferde şefaat eder ve cennete girmelerini sağlar. Bu günahkar imanlı insanların günahlarının affedilmesi için kıyamet günü olan şefaatler nasıl oluyor? İşte biraz önceki hadis-i şerifte okuduğumuz gibi dünyada o insana faydası oluyor. Muhtelif sebeplere yakınlığı oluyor. Bu sebeple onun bir rızasını kazanıyor. Ona bir iyiliği dokunuyor. Kıyamet günü o da onun mukabilinde, onun karşılığını ödemek için Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor, dua ediyor. Cenab-ı Hakk'ın izniyle, razı olmasıyla ona şefaat etmiş oluyor. Onu büyük bir sıkıntıdan kurtarmış, azaptan kurtarmış oluyor kıymetli dinleyenler. Yine diğer uzunca bir hadis-i şerifte muhterem dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin, peygamberlerin ve müminlerin şefaatini bize haber veriyor, bildiriyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Bir yemek davetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunuyorduk. Kendisine etin kol tarafı ikram edildi. Peygamber Efendimiz demek ki ashab-ı kiramıyla birlikte yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar, bir yerde bulunuyorlar. Bu esnada, yemek esnasında Efendimiz'e koyunun kol tarafı, ön kolu verildi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyunun kol kısmının etini severdi. Diğer rivayetlerde anlaşıldığına göre öyle haber veriliyor. Burada geçiyor zaten. Resul-i Ekrem Efendimiz etin kol tarafını severdi. Efendimiz'e onun için, sahabiler onun sevdiği şeyi bildikleri için ona sevdiği kısmı ikram ediyorlar. Resul-i Ekrem Efendimiz kendisine ikram edilen o kol tarafının etten bir lokma kopardıktan sonra şöyle buyurdu. Teberrüken bir lokma alıyor. Ashabı yemek yemeye başlayınca zaten sahabiler Peygamber Efendimizle yemek yerken diyorlar. Bir sofraya oturduğumuzda o yemek yemeye başlamadan hiç kimse yemek yemeye başlamazdı. Efendimiz'e hürmetlerini, muhabbetlerini bu şekilde gösteriyorlar. Efendimiz konuşmaya başlamadan kimse konuşmazdı. Kıyamet gününde insanların efendisi benim. Bu da neden biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz'in daha önce de İşte kıyamet günü insanın efendisi benim, ancak bunu övünmek için söylemiyorum. La fahra buyurduğunu okumuştuk, burada görmüştük. Peygamber Efendimiz övünmek için söylemiyor. Çünkü o hakikati bildiği için övünmenin hiçbir hayatının hiçbir noktasında yeri yok Peygamberimizin hayatında. Övünen insanlar gerçeği bilmeyen, hakikati bilmeyen insanlara gurur, gurur aldanma demektir gurur kelimesi. Gururlu insan aldanan insandır. Hakikati bilmeyip yanlış düşüncelere kapılan, kendisinin olduğundan daha fazla üstün olduğunu zanneden, kendisini yanlış yerde gören insandır. Gururlanan insan. Peygamber Efendimiz'in bu söz konusu değil. Bunu peki niçin söylüyor Peygamber Efendimiz? Allah'ın kendisine verdiği bir bilgiyi ümmetine ulaştırmak vazifesi var onun. Elçilik vazifesi. Bu bilgiyi, dini bir bilgiyi, şefaatle ilgili, ahiretle ilgili bir bilgiyi insanlara, ahiretteki durumuyla ilgili bilgiyi insanlara ulaştırması gerekiyor. Vazifesi icabı. Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getiriyor. Diğer bir Cenab-ı Hakk'ın emri de فَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Rabbinin nimetini anlat, şükürle yad et. Yani Allah'ın üzerimizdeki nimetlerine şükretmek için onlardan bahsetmek gerekiyor. Bu sebeplerle Efendimiz söylüyor. Kıyamet günü insanların efendisi benim. Bu da neden biliyor musunuz? Allah Teala gelmiş gelecek bütün insanları düz bir yere toplayacak. Orası insanlara bakan kimsenin hepsini görebileceği, çağıranın hepsine sesini duyurabileceği bir yerdir. Geniş bir yer. Bütün insanlık orada toplanıyor. Herkesi görebiliyorsun, herkesin sesini duyurabiliyorsun. O şekilde Cenab-ı Hak yaratmış. Güneş onlara yaklaşacak. İnsanlar sıkıntıdan ve kederden artık dayanamayacak hale gelecek. Güneş yaklaşıyor ama aydınlatmıyor. Herkes nurunu buradan götürüyor. Nurunu buradan götüren müminler aydınlanıyor. Diğer insanlar karanlık içerisinde. Ama güneşin hararetinden, sıcağından rahatsız oluyorlar. Çünkü güneşten gelen ışınlar uzayda bir ışık vermiyor. Yani bizim atmosfere girinceye kadar, atmosfere girdiği anda ışık vermeye başlıyor. Atmosfer dışındaki kısımlar karanlık. Güneş ışığı olduğu halde karanlık. Sadece atmosferdeki o hava zerreciklerine temas ettiğini çarptığında güneşin ışık vermeye başlıyor. Kıyamet günü güneş yaklaştırılır ama herkes kendi nuruyla aydınlanır. Güneşin sadece sıkıntısını çeker insanlara, sıcağını çekerler günahları nispetinde, günahlarına göre. İnsanlar sıkıntıdan ve kederden artık dayanamayacak hale gelince, diğer bir rivayette de şöyle buyuruyor, bu bekleyiş 70 sene sürecektir. 70 sene süreceği haber veriliyor. Bu 70 senelik sıkıntılı bir hayat, acaba bu 70 sene dünyanın 70 senesi mi yoksa ahiretin 70 senesi mi, onu da Allah biliyor. Dünyanın 70 senesi bile olsa, yani bir insana uzunca bir insan ömrü, insan bir bekleyiş, acaba ne olacak, korkulu bir bekleyiş. Kıyametin dehşeti buradan anlaşılmış oluyor kıymetli dinleyenler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ashabına, kıyamet gününde insanların efendisi benim. Bu da neden biliyor musunuz? Yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir bilgiyi ümmetine ulaştırıyor Efendimiz. Yoksa övmek için bunu söylemiyor. Allah Teala gelmiş gelecek bütün insanları düz bir yere toplayacak. Orası insanlara bakan kimsenin hepsini görebileceği, onlara çağıranın hepsine sesini duyurabileceği bir yerdir. Güneş onlara yaklaşacak, insanlar sıkıntıdan ve kederden artık dayanamayacak hale gelince, ki diğer bir rivayette bu bekleyişin 70 sene süreceği haber veriliyor. Birbirlerine diyecekler ki, içinde bulunduğumuz sıkıntıyı, başınıza gelen hali görmüyor musunuz? Halinizi Rabbinize arz ederek size şefaat edecek birini bulmayı düşünmüyor musunuz diyecekler. Bazıları ötekilerine babanız Adem'e gidiniz diyecekler. Hazreti Adem'e gelip insanlar, ey Adem, sen insanların babasısın. Seni Allah kudret eliyle yarattı. Sen önem verdiği ihtimamla seni yarattı. Halaktu bi yedeyye, kendi ellerimle yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerime'de teşbihi bir ifadeyle, sana kendi ruhundan üfledi. Meleklere sana secde etmelerini emretti. Onlar da secde ettiler. Seni cennete yerleştirdi. Rabbine varıp bizim için şefaat et. İçinde bulunduğumuz hali, başımıza gelen derdi görmüyor musun diyecekler. Adem aleyhisselam da, bugün Rabbim çok gazaplı. Ne daha önce böylesine gazaplandı, ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Yani İnsanlar, bütün insanlar toplanmış. Bütün zalimler, gaddarlar, günahkarlar, kafirler, müşrikler, münafıklar. Bugün bile insan bunları gördüğünde dünya hayatında tahammül edemiyor, zorlanıyor. Bütün bu insanların Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplandığını, Cenab-ı Hakk'a karşı akla hayale gelmez ne çirkinlikler işlediklerini, ne çirkin günahlar işlediklerini, ne çirkin sözler sarf ettiklerini düşünün. Bunların hepsi artık Cenab-ı Hakk'ın huzuruna toplanmış. Orada Cenab-ı Hak en gazaplı olduğu bir zaman, korkulu bir zaman. 70 yıl beklemiş insanlar. Son derece korkulu bir zaman. Adem Aleyhisselam diyor ki bu kadar hiç gazaplı görmemiştik Rabbimizi. Bundan sonra da böyle gazaplanmaz herhalde. Ben diyor Adem Aleyhisselam, Rabbim bana o ağaca yaklaşmamı yasakladı cennette beni yarattığında. Ama ben onu dinlemedim. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Yani Adem Aleyhisselam'ın o yasak ağaçtan yemesi de bir günah işlemek için bir Allah'a isyan kastıyla da değil yani. Şeytan vesvese veriyor, diyor ki eğer bu ağaçtan yersen Allah'a daha yakın olursun ve cennette ebedi kalsın. Böyle güzel sağ taraftan yaklaşıyor. Güzel niyetler ortaya atıyor ki hakikaten cennete devamlı kalmak, Cenab-ı Hakk'ı devamlı görmek ve meleklerden olmak, Cenab-ı Hakk'a daha yakın olmak. Böyle niyetleri görünce insan aldanıyor Adem Aleyhisselam ve o yasak meyveden yiyor. Yiyince de Cenab-ı Hak onu bu zellesi sebebiyle yeryüzüne indiriyor. Adem Aleyhisselam onu hatırlatıyor. Diyor ki ben o yasak ağaca yaklaştım. Böyle yani istemeden hayır düşünceleri yapılan bir hata, küçük bir hata sebebiyle o gün Adem Aleyhisselam nasıl korkuyor. O halde her gün büyük büyük günahlar işleyen bizlerin nasıl korkması gerekiyor? Burada düşünmek lazım kıymetli dinleyenler. Yani biz ne kadar cesur insanlarız ki, ne kadar kahraman insanlarız ki o kadar büyük günahlarımıza rağmen hiç korku duymuyoruz, hiç endişemiz yok. Ama Adem Aleyhisselam ve diğer peygamberler göreceğiz. Ufacık bir zelle sebebiyle ne kadar büyük bir korku ve endişeye kapılıyorlar. Demek ki insan Allah'ı tanıdıkça ondan daha çok korkuyor, onu daha çok seviyor. Ama Allah'ı tanımadığı zaman, ondan uzak olduğu zaman korkusu da olmuyor. Belki muhabbeti de az oluyor. Cenab-ı Hak marifetini ve muhabbetini lütfeylesin cümlemize inşallah. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim. Nefsi diyor. Siz başkasına gidin, Nuh'a gidin diyecek Adem Aleyhisselam. Onlar da Hazreti Nuh'a gelerek, ey Nuh, sen yeryüzünün halkına gönderilen rasullerin ilkisin. İlk Resulsün. Adem Aleyhisselam Nebi olarak demek ki gönderilmiş. Allah Teala sana çok şükreden kul demişti. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun? Başımıza gelenleri görmüyor musun? Rabbinin huzurunda bize şefaat etmeyecek misin diyecekler. Nuh Aleyhisselam büyük peygamberlerden, 5 büyük peygamberden birisi. O da bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplandı. Ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Benim bir duam vardı. Cenab-ı Hak makbul bir dua hakkı vermişti. Onu da kavmimin aleyhine kullandım. Nuh Aleyhisselam 950 sene çalışıyor. Kendisine en fazla rivayetlere göre 80 kişi, belki daha az kişi inanmış, iman etmiş. 950 senede hep kafir olarak kalıyor kavmi. Kafirlikte inat ediyor. Yeni doğan çocuktan daha küçüklükte kafir olarak yetiştiriyorlar. Doğuştan kafir yetiştirmeye çalışıyorlar. Böylesine kötü bir toplumu artık en son 950 sene sonra sabrı tükenen Nuh Aleyhisselam kavminin aleyhine beddua diyor. Ya Rabbi bunlar diyor kafirden başka doğurmuyorlar. Nesiller hep kafir geliyor. Bunları diyor artık sen helak eyle şeklinde dua ediyor. Bunlara karşı bana yardım eyle diye. Benim bir duam vardı. Onu da kavmimin aleyhine kullandım. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Nefsi diyor. Siz başkasına gidin. Siz İbrahim'e gidin diye karşılık verecek. Onlar da İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler. İbrahim Aleyhisselam da büyük peygamberlerden ikinci büyük peygamber. Peygamber Efendimiz'den sonraki ikinci peygamber olarak zikrediliyor. İbrahim Aleyhisselam'a diyecek ki insanlar, sen Allah'ın peygamberisin. Yeryüzü halkı içinde Allah'ın halili, dostusun. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun diyecekler. O da şunları söyleyecek. Bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Ben vaktiyle üç tane tarizde bulundum. Yani kinayeli söz söyledim. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Nefsi. Burada İbrahim Aleyhisselam kavminin putlarını kırmıştı. Kavminin hidayete gelmesi için. Sonra kim kırdı deyince onlar düşünmeye sevk etmek için şu büyük put kırmıştır. ona sorun konuşuyorsa eğer demişti. Yani onları düşünmeye sevk etmek için böyle bir yol kullanmıştı. Bunu bir yalan olarak, bir günah olarak kabul ediyor İbrahim Aleyhisselam ve bundan korkuyor kıyamet günü. Halbuki Allah yolunda insanları düşünmeye sevk etmek için söylediği tarizli, kinayeli bir ifade bu. Yine hanımı Sare validemize giderken, bu benim kardeşim demişti ki, din kardeşi olduğunu kastetmişti. Bundan korkuyor İbrahim Aleyhisselam. Bu şekildeki sözlerinden korkuyor. Bugün maalesef insanlar yalana bazı kılıflar buluyorlar. İşte beyaz yalan, pembe yalan, işte tevildir, ondan sonra takıyedir gibi. İnsanlar böyle gerçek yalanlar söylüyorlar ve bunları da basit tevillerle doğrultmaya, düzeltmeye, kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bunun ne kadar yanlış olduğu burada görülüyor. İbrahim Aleyhisselam bu tür benzer sözleri sebebiyle 3 tane de böyle sözüm oldu. Bunlardan ben bugün korkuyorum buyuruyor ve diyor ben asıl kendim şefaate muhtacım ve siz başkasına gidin. Hakikaten başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in bile benim şefaatime muhtaç olduğu bir günde ben şefaat edeceğim buyuruyor. Demek ki öncelikle ilk şefaati peygamberimiz bütün peygamberlere, insanlara Cenab-ı Hakk'a dua ederek şefaatini yapıyor. Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberler benim hamd sancağımın altındadır buyuruyor. Yine bütün peygamberlere bu ilk şefaati de Efendimizin yapacağı diğer rivayetlerden anlaşılmış oluyor kıymetli dinleyenler. İbrahim Aleyhisselam Hazreti Musa'ya gönderiyor. Onlar da Musa Aleyhisselam'a gelerek insanlar, ey Musa sen Allah'ın Resulüsün. Allah Teala sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Ve kellemallahu Musa teklime. Cenab-ı Hak Hazreti Musa ile konuştu. Bu onun için çok büyük bir şeref, üstünlük sebebi olduğu için onu söylüyorlar. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? O da Musa Aleyhisselam da bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Ben öldürülmesine dair emir almadığım bir adamı öldürdüm. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim ben kendimin kurtarma derdindeyim diyor. Bu Musa Aleyhisselam'ın adam öldürmesi de isteyerek olmuş bir şey değil. Bakıyoruz sokakta iki kişi kavga ediyor. Birisi Kıpti, inançsız, dinsiz bir adam. Birisi de kendisine tabi olanlardan, kendi kavminden birisi. Kendi kavminden olan yardım istiyor Hazreti Musa'dan. Hazreti Musa onları ayırmaya çalışırken Kıpti herhalde demek ki uygunsuz şeyler söylüyor veya hareketler yapıyor. Musa Aleyhisselam da ona bir tokat vuruyor. O tokat sebebiyle adam ölüyor. Yani istemeden olmuş bir hadise ama o gün Musa Aleyhisselam bundan korkuyor. Siz başkasına gidin. İsa'ya gidin diyor. Onlar da Hazreti İsa'ya gelecekler. Ey İsa sen Allah'ın Resulüsün. Onun Meryem'e yönelttiği kelimesi, ilka ettiği kelimesi ve onun yarattığı bir ruhsun. Sen daha beşikteyken insanlarla konuştun. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. Yani Cenab-ı Hak sana bu kadar ikram etti, mucizeler lütfetti. Demek ki sen Allah katında sevgili bir peygambersin. Cenab-ı Hakk'ın katında bize şefaat et, bizim için dua et. Cenab-ı Hak bize hafifletsin, bu sıkıntılı günü başımızdan alsın. Hakikaten uzun bir zaman orada bekleyişle büyük bir sıkıntı içerisinde insanlar. İsa Aleyhisselam da onlara şöyle cevap verecek. Bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır diyecek. Ama bir günah zikretmeyecek. Yani ben şöyle bir hata yaptım demeyecek. Sonra da asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Yani günahkar olsa da olmasa da zellesi olsa da olmasa da insanlar o gün şefaate muhtaç. Allah'ın lütfuna, ihsanına muhtaç. Şefaat demek ki Allah'ın lütfunu celbedecek bir dua. Yani Cenab-ı Hakk'ın lütfu, rahmeti olmadan kimsenin kendi ameliyle cennete girmesi, kurtulması mümkün değil. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte bildiriyor. Hiç kimse kendi ameliyle, kendi gayretiyle cennete hak edemez, kurtulamaz. Siz de mi ya Resulallah? Evet ben de diyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz İslam'ı öğrettiği için bütün Müslümanların yaptığı hayırlardan, sevaplardan bir nüshada o alıyor. Yani bir benzerini Peygamberimizle bu kadar çok sevabına rağmen, hasenatına rağmen Efendimiz ben de diyor kendi çalışmamla, sevabımla cennete giremem. Ancak diyor Rabbimin rahmeti beni bürür, kaplarsa öyle girebilirim. İşte görüyoruz ki peygamberler burada ben diyor nefsi, kendimi kurtarma derdindeyim. Ben de şefaate muhtacım. Ben de Allah'ın lütfuyla cennete gireceğim diyor. Demek ki günahkar olsun bir insan. Ya hiç günahı olmasın kendine göre. Günahkar belki insan düşünmek mümkün değil ama. Kendine göre öyle zannedebilir. Her halükarda Rabbimizin rahmetine muhtacız. Rabbimize dua etmeye muhtacız. Kendi duamızla birlikte salihlerin duasına muhtacız. Peygamberimizin duasına muhtacız. Peygamberimizin şefaatine, diğer peygamberlerin şefaatine muhtacız. Bu sebeple peygamberimize çok salavat getirmek, onun sünnetine sarılmak suretiyle onun şefaatini hak etmeye gayret etmek gerekiyor. Kıymetli dinleyenler, buradan onu anlıyoruz hakikaten. İsa aleyhisselam bir günah olmadığı halde, bir zellesi olmadığı halde ben de diyor şefaate muhtacım. Bugün Rabbim çok gazaplıdır. İnsanların, o günahkar insanların, zalim insanların günahları sebebiyle sonra da asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim. Siz başkasına gidin. Muhammed'e gidin diyecek. Peygamber Efendimiz gidince. Başka bir rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Onlar da bana gelerek, ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve son peygambersin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamıştır. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَةُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Fetih suresinde Cenab-ı Hak peygamberimizin geçmiş, gelecek bütün günahlarını affettiğini bildiriyor, ifade ediyor. Yani günahı yok Efendimiz ama olursa bile, olacaksa bile şimdiden peşine affedildiğini, o şekilde Efendimiz'e olan bir lütfunu Cenab-ı Hak orada göstermiş oluyor. Zellelerin affedileceğini veya insanların günahlarını affettirmek için istiğfar etmeleri gerektiğini işaret ediyor orada. Cenab-ı Hak senin geçmiş gelecek günahlarını bağışlamıştır. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun diyecekler. Ben de yürüyüp arşın altına geleceğim. Rabbime secdeye kapanacağım. Cenab-ı Hakk'a secde edeceğim. Bu secde tam bir hafta sürecek. Bu bir haftada yine dünya haftası mıdır yoksa ahiretin haftası mıdır? Allahu alem. Ahiretin haftasıyla olması kuvvetli muhtemel. Sonra Allah Teala daha önce kimseye öğretmediği en güzel hamdü senayı bana ilham edecek. Yani dünyada değişik değişik hamdler var. Farklı hamd türleri var. Elhamdülillah diyoruz. Elhamdülillah ya Rabbil Alem diyoruz. Ya Rabbi lekel hamdü kemâ yenbagî li celâli vechike ve li azîm sultanike diyoruz. Farklı farklı hamd kalıpları var. Ama bunların bugüne kadar kimsenin bilmediği, kimsenin aklına gelmeyen en sevimli, Cenab-ı Hakk'ın en çok hoşlandığı bir hamdi Cenab-ı Hak bana öğretecek buyurun Efendimiz. İlham edecek. Sonra bana hitaben o şekilde Efendimiz hamd ediyor. Ya Muhammed, secdeden başını kaldır. İste. İstediğin sana verilecek. Şefaat et. Şefaatin kabul edilecek buyuracak. Ben de başımı secdeden kaldıracağım ve Ya Rabbi ümmetimi bana bağışla. Ya Rabbi ümmetimi kurtar. Ya Rabbi ümmetimi bağışla diye yalvaracağım. O zaman bana Ya Muhammed, ümmetinden hesaba çekilmeyecek olanları cennet kapılarının en sağındaki Babül Eymen'den içeri al. İlk şefaat edecek grup demek ki ümmeti Muhammed'den hesapsız cennete girecek olanlar, Allah'a tevekkülü tam olanlar, Cenab-ı Hakk'ın dinini en güzel şekilde yaşayanlar hesapsız cennete girecekler. İlk şefaatle hemen hesaba çekilmeden cennete alınacaklar sağ kapıdan. Onlar başkalarıyla beraber cennetin diğer kapılarından da girecekler buyurulacak. Canımı kudretiyle yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennet kapılarının iki kanadı arasındaki mesafe Mekke ile Bahreyn'deki Hecer veya Mekke ile Suriye'deki Busra arasındaki mesafe kadar geniştir. Cennet kapıları geniştir. Açıldığında oradan müminler rahat bir şekilde girerler. Diğer bir rivayete göre Peygamber Efendimiz bu şefaat-i uzma hadisinin sonunda şöyle buyuruyor. Müminler cehennemden kurtulunca, Efendimiz artık tekrar secdeye varıyor, tekrar şefaat ediyor. Tekrar 3-4 defa belki kademe kademe bu uzun bir sürede gerçekleşen şefaat hadisesi. Bir kısım insanlar cehennemden kurtuluyorlar bu şefaatle. Müminler cehennemden kurtulunca orada kılan din kardeşlerinin kurtulması için Cenab-ı Hakk'a ısrarla yalvarıp yakarır, yüksek sesle dua ederler. Yani cennetten ilk kurtulanlar, orada kalan, daha sonra kurtulacak olanlar için yalvarıyorlar. Ya Rabbi ne olur oradaki kardeşlerimizi kurtar. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden hiçbiriniz hasmından hakkını tam olarak alma hususunda müminlerin kıyamet günü cehennemdeki kardeşlerini kurtarmak için Allah'a yalvarmalarından daha fazla niyazda bulunamaz. Yani düşünün, dünyada bir insan hasmı var, bir kızmış, ondan alacağını, borcunu alamıyor. Adam da borcunu ödemiyor. Gidiyor onun yakasına yapışıyor, ısrarla çabuk ver diyor, benim alacağımı ver, borcunu öde. İşte mahkeme veririm seni, şöyle yaparım, böyle yaparım, böyle ısrarla istiyor. Böyle bir insan düşünelim. Çok ısrarla alacağını isteyen bir hasım düşünelim. İşte diyor, kıyamet günü müminler bundan çok daha üstün bir ısrarla Allah'tan müminlerin cehennemden kurtulmasını isterler. Çünkü orası öyle bir kötü yerdi ki. Yani orası öyle bir kötü varılacak yerdir ki, Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Ne kötü bir yerdir orası diyor. Ne kötü varılacak yerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne kötü kalma yeridir buyuruyor. Orayı gördüğü için müminler, aman ya Rabbi kardeşlerimizi oradan kurtar diyecekler diyor. Belki dünyada o kardeşiyle dargındı, kavgalıydı ama onlar artık unutmuş, hiçbir şey düşünmüyor. Cenab-ı Hakk'a öyle ısrarla yalvarıyor. Ya Rabbena, bu cehennemde kalan kardeşlerimiz bizimle birlikte oruç tutar, namaz kılar ve hac ederlerdi diye niyazda bulunurlar. Ama günahlarının çokluğu sebebiyle cehenneme düştüler. Bunları kurtar. Bunun üzerine kendilerine, haydi tanıdıklarınızı çıkarın. Bundan böyle onların suretleri cehenneme haram olur denilecek. Burada da müminlerin şefaatini görüyoruz. Müminler Cenab-ı Hak'ta şefaat etmiş oluyorlar. Şefaatte bulunuyorlar diğer kardeşlerini kurtarmak için. Cenab-ı Hak da izin veriyor. Çıkarın diyor tanıdıklarınızı. Onlar da kimi bacaklarının yarısına kadar, kimi dizlerine kadar ateşe dalmış pek çok kimseler cehennemden çıkaracaklar. Sonra ya Rabbena, senin bizi çıkarmayı emir buyurduklarından cehennemde hiç kimse kalmamıştır diyecek. Demek ki burada Cenab-ı Hakk'ın çizdiği bir sınır görüyoruz. Cenab-ı Hak kime şefaat izni veriyor? Ne kadar izin veriyor? Ne kadar sınır çiziyor? O sınırlar dahilinde bu gerçekleşiyor. Yani şu insan şefaat edebilir, şu kadar şefaat edebilir. Senin izin verdiklerin diyor çıkardık diyecekler. Fakat Allah Teala Hazretleri, dönün kalbinde dinar ağırlığında hayır olan her kimi bulursanız onu da çıkarın buyuracak. Biraz daha Cenab-ı Hak genişletiyor şefaat halkasını. İman ettikten sonra gizli zikir, yoksula şefkat, Allah'tan bir an korkmak, güzel bir niyet gibi ufacık da olsa bir ameli salih yapan kimseler kastediliyor burada. Bunun üzerine yine pek çok kimseleri çıkaracaklar. Sonra tekrar, ya Rabbi senin emir buyurduklarından tek bir kimse bırakmadık diyecekler. Hak Teala Hazretleri, görüyorsunuz şefaat hep Allah'ın izni kadar, Allah'ın emri kadar oluyor. Geri dönün, kalbinde yarım dinar miktarı hayır olan her kim bulursanız onu da çıkarın buyuracak. Yine pek çok kimseler çıkaracaklar. Sonra ya Rabbi senin emir buyurduklarından cehennemde tek bir kimse bırakmadık diyecekler. Hak Teala Hazretleri yine, geri dönün, kalbinde zerre miktarı hayır olan kimi bulursanız onu da çıkarın. Yani Cenab-ı Hak gittikçe böyle kalbindeki hayrı küçültüyor. Önce dinar ağırlığında, ondan sonra dinardan daha düşük olarak zerre kadar kalbinde, dirhem kadar, zerre kadar küçülerek devam ediyor şefaat edilecek kimselerin kalbindeki hayırlar. Kalbinde zerre miktarı hayır olan kimse bulursanız onu da çıkarın buyuracak. Yine birçok kimseler çıkaracaklar. Sonra ya Rabbi cehennemde hiçbir hayır sahibi bırakmadık diyecekler. Yani imanlı hiç kimse kalmadı. Artık imansızlar kaldı. Bu hadisin ravisi Ebu Said el-Hudri şöyle diyor. Eğer bu hadis hususunda beni tasdik etmiyorsanız Allah Teala'nın şu sözünü okuyunuz. Şüphesiz ki Allah zerre kadar zulmetmez. Eğer yapılan bir hasene olursa kat kat artırır ve kendi tarafından pek büyük bir mükafat ihsandır. Yani hiçbir hayrı küçümsememek gerekiyor kıymetli dinleyenler. Zerre kadar hayrı bile Cenab-ı Hak zayi etmez buyuruyor Cenab-ı Hak. Bizim küçük bir hayrımızı Allah-u Teala o kadar bereketlendiriyor ki büyük dağ kadar büyütür, belki daha büyük hale getiriyor. Hadisi rivayet eden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şu ayet-i kerime, Cenab-ı Hakk'ın şu ayet-i kerime ile bu hadis-i şerifi aynı manada olduğunu ifade ediyor. Nisa suresi 40. ayetle, yani Peygamber Efendimiz'in anlattığı şeylerin bu ayet-i kerimenin tefsiri olduğunu ifade ediyor. İnanmıyorsanız bu ayeti okuyun diyor. Müminlerin cehennemde hiçbir hayır sahibi bırakmadık demeleri üzerine Allah Azze ve Celle Hazretleri melekler şefaat etti, peygamberler şefaat etti, müminler de şefaat etti. O halde Erhamur Rahim'inden başka şefaat edecek kalmadı buyuracak. Cehennemden bir kabza alacak. Bununla cehennemden hiç hayır işlememiş, adeta kömüre dönmüş bir takım insanlar çıkaracak. Ve onları cennet yolları üzerinde olup Hayat Nehri adı verilen bir nehre atacak. O nehirden onlar selin getirdiği millerin içinde biten ot gibi çıkacaklar. Nasıl selin getirdiği toprakların içerisinden böyle güneş vurduğunda böyle otlar çıkar. O şekilde diyor. Bunlar canlanacak. Kömür halinden tekrar insan haline canlanacaklar. Görmüyor musunuz? Sel atıkları içinde biten ot taş altında da ağaç altında da biter. Güneşe bakan tarafı bir parça sarımtırak ve yeşilimtırak olur. Gölgede kalan tarafı ise bembeyaz olur. Efendimiz bu şekilde tarif ediyor. Yani bu günahkar insana imanlar var belki sadece. Başka hiçbir şeyler yok. Yani hiçbir hayır işlememişler. En son bunlar çıkacaklar diyor. Bu son söz üzerine ashab-ı kiram ya Resulallah galiba siz çölde çobanlık yapmışsınız dediler. Yani bu öyle güzel tarif ettiniz ki tasvir ettiniz ki otların nasıl çıktığını. Sanki bunu çobanlık yapan bir insan ancak bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine devamlı. Artık hayat nehrinden boyunlarında inciden gerdanlık olduğu halde çıkarılacaklar. Cennetlikler onları bu alametle tanıyacaklar. İşte işlenmiş bir amelleri ve takdim ettikleri bir hayırları olmaksızın Allah'ın cennete koyduğu Allah'ın azatları bunlardır diyecekler. Sonra Allah Teala Hazretleri cennete buyurun orada gördüğünüz her şey sizindir diyecek. Onlar da ya Rabbena şu alemde hiçbir kimseye vermediğin ihsanı bize lütfettin diye mukabeleyi şükranda bulunacaklar. Yani halbuki bunlar cehennemden en son çıkan insanlar. Bu en son çıktıkları halde belki cennette de onlara en az yer verildiği halde öyle görecekler ki cennetin büyüklüğünü, nimetinin muhteşemliğini düşünelim kıymetli dinleyenler. Öyle görecekler ki yani bizden daha çok nimete kavuşan kimse yoktur. Ya Rabbi bizden daha çok kimseye lütufta bulunmadın diyecekler. Şu alemde hiçbir kimseye vermediğin ihsanı bize verdin diye mukabeleye şükran, şükürde bulunacaklar. Bunun üzerine Hak Teala Hazretleri size bundan daha üstün bir atiyem var buyuracak. Cennetlikler ya Rabbi bundan daha üstün ne olabilir diyecekler. Hak Teala Hazretleri benim rızam. Bundan böyle ebediyen size gazap etmeyeceğim buyuracak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam ediyor. Rabbimden şefaat için izin isterim kıyamet günü. Bana izin verir, Rabbimin huzurunda durup onu şimdi bilmediğim şekilde hamd ederim. Bu hamd cümlelerini o vakit Allah Teala bana ilham eder. Sonra onun için secdeye kapanırım. Bana ey Muhammed başını kaldır ve söyle sözün dinlenecek. İste arzun yerine getirilecek, şefaat et şefaatin kabul edilecek buyurulur. Ben de Rabbim ümmetim ümmetim derim. Bana git kimin kalbinde buğday veya arpa tanesi ağırlığınca iman varsa onu cehennemden çıkar buyurur. Bu da farklı bir rivayette şefaatin bir kısmını anlatan bir bölüm. Ben de gider söyleneni yaparım. Sonra tekrar Rabbimin huzuruna dönüp ona bu hamd cümleleriyle hamd ederim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci müracaatında kendisine kalbinde hardal tanesi ağırlığınca, üçüncü müracaatında ise hardaldan daha çok daha azın azı kadar iman olan kimseleri cehennemden çıkarması söylenecektir. Bu şekilde kademe kademe dereceleri, tabi bunların arasında vakitler geçiyor, zaman geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın takdir buyurduğu kadar en son sadece imanı kalıp hiçbir hayır işlemeyen insanlar kalıyor. Onlar da Cenab-ı Hak en son çıkarıyor. Tabi bu kolay bir hadise değil. Anlatırken kısa sürüyor belki ama bu kim bilir ne kadar zamanlar geçecek bunlar arasından. Ne kadar sıkıntılar çekilecek. Cenab-ı Hak o hallere düşürmesin inşallah. Cenab-ı Hak cümlemize akıl feraset versin de daha bu dünyadayken, fırsat elimizdeyken fırsat dünyasını değerlendirmeyi ve ahirette sıkıntıya düşmeyecek. La havfun aleyhim ve lahum yahzenun. İşte bu anlatılan sıkıntılar içerisinde bir de emniyet içerisinde olan insanlar var. Pek çok ayet-i kerimede Cenab-ı Hak onlar için korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de buyuruyor. La havfun aleyhim ve lahum yahzenun. İnsanlar böyle sıkıntılar çekerken, bekleşirken, güneş altında ter dökerken, azap çekerken bir kısım insanlar arşın gölgesinde emniyet içerisinde olacaklar. Bunlar da ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani Cenab-ı Hakk'a iman eden, ameli salihler işleyen, takva üzere bir hayat yaşayan, Allah'ı çok çok zikreden, Allah için Allah yolunda bol bol infak eden insanlar diye ayet-i kerimelerde bunlar da naklediliyor kıymetli dinleyenler. İşte bunlar emniyet içerisinde olacak insanlar. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah bu korku olmayan, kendileri için korku olmayan, üzüntü duymayacak olan insanlardan eylesin. Cenab-ı Hakk'a böyle dua ediyoruz inşallah. Kıymetli dinleyenler, şefaat bölümüne inşallah yine devam edeceğiz. Bugünkü programımızı da burada nihayete erdiriyoruz. Gelecek programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.